Ayrım 16.
Şatov'un kız sanki orada değilmiş gibi yüksek sesle konuşmasına şaştım. Bayan Lebyadkina tatlı bir sesle "Günaydın Şatuşka" dedi. Şatov, "Bir konuk getiriyorum sana Maria Timofeyevna" diye cevap verdi. "Konuk hoş geldi, safa geldi. Kimi getiriyorsun bilmiyorum, gözüm ısırmıyor." Mumun gerisinden beni dikkatli dikkatli süzdü. Sonra hemen gene Şatov'a döndü. Konuşma boyunca sanki ben orada yokmuşum gibi benimle hiç ilgilenmedi. Güzel dişlerini gösteren bir gülümsemeyle, "Odacığında tek başına bir aşağı bir yukarı dolaşmaktan canım mı sıkıldı?" diye sordu. "Canım da sıkıldı, seni de özledim." Şatov masanın yanına tahta bir sıra çekti, oturdu, beni de yanına oturttu. "Seninle oturup konuşmak her zaman hoşuma gidiyor ama gülünç bir adamsın Şatuşka, tıpkı keşişe benziyorsun. Ne zamandır saçlarını taramıyorsun?" "Gel tarayayım." Cebinden ufak bir tarak çıkardı. "Son taradığım günden beri korkarım elini bile sürmedin saçlarına." Şatov da gülerek, "Ne yapayım, tarağım yok" diye cevap verdi. "Gerçekten mi? Öyleyse benimkini sana armağan edeyim. Bu değil, başka bir tane var ama anımsat." Çok ciddi bir tavırla Şatov'un saçlarını taramaya başladı. Hatta yandan ayırdı. Sonra geriye çekilip nasıl oldu diye baktı ve tarağı cebine koydu. "Sana söyleyeyim mi Şatuşka?" Başını salladı. "Sen belki aklı başında bir adamsın ama için çok sıkılıyor. Ben sizlere bakıp şaşıyorum. İnsanın nasıl olup da içi sıkılır anlamıyorum. Dertli olmak, sıkıntılı olmak değildir. Ben yaşamımdan memnunum." "Kardeşin evde olduğu zaman da memnun musun?" "Lebyadkin'i mi söylüyorsun? O benim uşağım. Evde olmuş olmamış ne umurum. Seslenirim, Lebyadkin su getir, Lebyadkin ayakkabılarımı ver diye, o hemen koşar. Onun haline bakarak güleceğim geliyor kimi vakit." Şatov hiç çekinmeden yüksek sesle bana, "Doğru söylüyor" dedi. "Ona gerçekten uşakmış gibi davranıyor. Lebyadkin su getir diye bağırdığını ben duydum. Bunu söylerken de gülüyordu. Tek fark şu ki Lebyadkin su vereceği yerde sopa atıyor. Ama bu ondan zerrece korkmuyor. Sinir nöbeti geliyor hemen her gün. Bu nöbetler yüzünden belleği harap. O kadar ki olup biteni hemen unutuveriyor. Zaman kavramı yok. Siz sanırsınız ki buraya nasıl geldiğinizi anımsar. Belki de anımsıyordur ama kesinlikle kendisine göre bir biçim vermiştir. Bizi başka insanlar sanır. Gerçi benim Şatuşka olduğumu unutmuyorsa da..." Yüksek sesle konuşmanın önemi yok çünkü kendisiyle konuşmayanları hemen dinlemekten vazgeçer. Hemen kendini hayal dünyasına atar, sessiz sessiz düşlere dalar. Evet, tam anlamıyla düşlere dalar. Düşçü mü düşçüdür, eşi benzeri yoktur. 8 saat, bütün bir gün olduğu yerde böyle oturur. Görüyorsunuz masanın üstünde ufak bir ekmek var. İhtimal ki sabahtan beri bir lokmasını bile yememiştir. Hatta yarın da yiyip bitiremez. Bakın, iskambil falı açmaya başladı. "Boyuna, falıma bakıyorum Şatuşka" dedi. "Ama hiç de istediğim gibi çıkmıyor." Bunları iskambil sözcüğünü duyduğu için söylemişti. Sonra kimseye bakmaksızın sol eliyle ekmeğe uzandı. İhtimal ki ekmek sözcüğünü de duyduğundan. Ekmeği aldı ama sol elinde bir süre tuttuktan sonra yeniden başlayan konuşmanın herhalde dikkatini başka yana çekmesinden olacak. Bir lokma bile koparmadı, kendisi de farkında olmadan onu gene masanın üzerine bıraktı. "Hep aynı şey çıkıyor. Bir yol, kötü bir adam, biri beni aldatıyor, bir ölüm döşeği, bir mektup, beklenmedik bir haber. Yalan bunlar hep, ben biliyorum. Sen ne dersin Şatuşka? İnsanlar yalan söylerse fal niçin yalan söylemesin?" Birden iskambilleri karıştırdı. "Praskovya Ana'ya da aynı şeyi söyledim. Çok saygıdeğer bir kadın. Baş rahibeden gizli benim oturduğum hücreye gelir fal baktırırdı." "Ya, hem gelen yalnızca o değildi." "Ah" diye iç çekerler, başlarını sallarlar, aralarında fiskos ederlerdi. Bense gülüyordum. "Nereden mektup gelecek size Praskovya Ana?" diyordum ona. "12 yıldan beri bir tane bile almamışsınız. Bir kızı varmış, kocası alıp Türkiye'ye götürmüş. 12 yıldır öldü mü kaldı mı haber alamamış." Derken ertesi gün baş rahibeyle oturmuş çay içiyoruz. Baş rahibe doğuştan prensestir. Bir de hanım vardı. Konuk, hayalci bir kadın. Sonra Aynaroz Manastırı'ndan gelme bir de papaz vardı. Pek farklı bir adam, bana öyle geldi. İnanır mısın Şatuşka, bu Aynaroz Manastırı papazı o sabah Praskovya Ana'ya Türkiye'deki kızından mektup getirmemiş mi? Gördün mü karovalesini? Ummadık haber. Çayımızı içiyorduk, Aynaroz papazı, baş rahibe, saygıdeğer baş rahibe dedi. Duvarları içinde böyle büyük bir hazineyi sakladığı için Tanrı hepsinin içinde manastırınızı kutsadı. Baş rahibe, hangi hazine? Lizaveta Ana cennetlik. Bu cennetlik Lizaveta manastırda uzunluğu 2 arşın yüksekliği olan bir kafes içine kapanmıştı. 17 yıldır orada demir parmaklıkların arkasında oturuyordu. Yaz kış. Arkasına kaba kendirden bir gömlek giyerdi. Bedenine acı versin diye gömleğinin arasına saman çöpleri, çalı çırpılar tıkıştırırdı. 17 yıl tek bir sözcük konuşmadı, saçını taramadı, yıkanmadı. Kışın kafesin içine bir gocuk koyuyorlardı. Her gün bir dilim ekmek ve bir testi su verirlerdi. Ziyaretçiler onu görünce ahvah ederlerdi, para verirlerdi. Baş rahibe hırslandı. O mu büyük hazine dedi. Baş rahibe Lizaveta'dan nefret ederdi. Lizaveta dedi inadından, tersliğinden orada oturuyor. İki yüzlülük onunkisi. Hoşuma gitmedi. O zamanlar ben de kapanmak istiyordum. Tanrı ile doğa ikisi aynı şeyi sanıyorum dedim. Hepsi birden bana dönüp şuna bak diye bağırıştılar. Baş rahibe gülmeye başladı. O kadın kısık sesle bir şeyler söyledi, beni yanına çağırdı, saçlarımı okşadı. Kadın da pembe bir kurdele armağan etti bana. Göstereyim mi şimdi? Sonra papaz bana uzun uzun öğüt vermeye başladı. Öyle de tatlı tatlı, usul usul konuşuyordu ki dinlememek elimden gelmiyordu. Bana anlıyor musun diye sordu. Hayır, hiç anlamadım, beni rahat bırakın dedim. O gün bugün beni rahat bıraktılar Şatuşka. Bir gün bizim manastırdan yaşlı bir kadın, gelecekten haber vermeyi öğrenmek için çile dolduran bir kadın, kiliseden çıkarken kulağıma eğildi de ''Tanrı anası nedir sana göre?'' diye fısıldadı. ''Büyük anamız'' diye cevap verdim. ''İnsanoğullarının avuntusu.'' ''Evet'' dedi. ''Tanrı anası, büyük ana, nemli toprak, onda insanların büyük neşesi saklı.'' Dünyada çektiğimiz her acı, döktüğümüz her gözyaşı bizim için bir sevinçtir. Bastığın toprağı yarım arşın derinliğine gözyaşlarıyla ıslattığın zaman her şeyden neşe duyarsın, acın kalmaz, dünya ahiret esenlenirsin. Bu vahidir dedi. Bu sözleri ta yüreğime işledi. O gün bugün her duada secdeye kapanınca yeri öperim, alışkanlık edindim. Hem öperim hem ağlarım. Ben söylüyorum Şatuşka, bu gözyaşlarında acılık yok. İnsan derdi olmasa da sevincinden ağlıyor. Gözyaşın kendiliğinden boşanıyor, inan bana. Kimi vakit göl kıyısına giderim. Gölün bir kıyısında manastır, bir kıyısında Yalçıntepe dedikleri sivri bir dağ var. Arada sırada bu dağa tırmanırım, yüzümü doğuya çeviririm, yere kapanırım. Ağlarım, ne kadar zaman ağladığımı anımsamıyorum, hiç bilmiyorum, hiç. Sonra kalkarım, geldiğim yoldan geri dönerim. O sırada güneş batmak üzeredir. Öyle de büyük, öyle de kabarık, öylesine de güzeldir ki. Güneşe bakmayı sever misin Şatuşka? Güzel olur ama sıkıntı verir. Yeniden doğuya dönerim. Gölge, dağımızın gölgesi, gölümüzün üstünde koşar, ok gibi uzun, upuzun, ince. Bir mil öteye kadar, gölün üzerindeki odaya kadar, oraya kadar uzanır. Orada bu kayadan adayı ikiye böler, gölge ikiye bölündü mü, ötede güneş batar, birdenbire her şey kararıverir. O zaman bir hüzün çöker üstüme, belleğim uzanır. Karanlık beni korkutuyor Şatuşka, en çok bebeğim için ağlıyorum. Çocuğunuz var mıydı? Onu dikkatle izleyen Şatov dirseğiyle kolumu dürttü. Elbet, minicik tırnakları olan bir bebek. Ufacık, pembe pembe. Üzüldüğüm kız mı oğlan mı bir türlü kestiremedim. Dünyaya geldiği zaman onu patiskalara, dantellere sardım. Pembe kurdeleler bağladım. Çiçekler serptim üstüne, süsledim püsledim, dua ettim onun için. Vaftiz edilmeden aldım götürdüm. Onu ormandan götürüyordum, ormandan korkuyordum. Beni asıl ağlatan şey bir çocuk doğurduğum halde kocamın kim olduğunu bilememem. Şatov usulca, belki de kocam vardı dedi. Böyle düşüncelerinle bana gülünç görünüyorsun Şatuşka. Belki kocam vardı ama kocam olmuş neye yarar? Bir kocam yokmuş gibi olduktan sonra. Kolay bir bilmece işte, çöz diyerek gülümsedi. Çocuğu nereye götürüyordun? İç çekti. Göle götürdüm dedi. Şatov gene kolumu dürttü. Yoksa hiç çocuğun olmadı da bütün bunlar sayıklamadan mı ileri geliyor ha? Bu sorudan hiç mi hiç şaşırmadı, dalgın dalgın, zor bir soru soruyorsun diye cevap verdi. Bu konuda bir şey söyleyemem. Belki de çocuğum yok gerçekten. Beni sorguya çekmen yalnızca merak. Olsun, ben gene ağlamaktan vazgeçmem. Düş görmedim ya. Gözlerinde nohut gibi yaş taneleri belirdi. Şatuşka, Şatuşka, gerçekten karın seni bıraktı mı? Birden iki elini Şatov'un omuzlarına koydu ve acımaklı gözlerle ona baktı. Darılma, benim de içim dolu. Biliyor musun Şatuşka, bir düş gördüm. O bana doğru geliyor, bana işaret ediyor, sesleniyor. Gel pisi pisim, gel pisi pisim. Hoşuma gitti, beni seviyor sanıyorum. Şatov duyulur duyulmaz bir sesle, belki gerçekten gelir diye mırıldandı. Yok Şatuşka, bu bir düş, artık o gelmez, şarkıyı bilirsin. Bana bir hücre yeter, saray istemem ben, ruhumu azat eden, sana dua eden ben. Ah Şatuşka, Şatuşka, dostum, niçin bana hiçbir zaman bir şey sormazsın? Söylemezsiniz ki, onun için sormuyorum. Söylemeyeceğim, bir şey söylemeyeceğim. Öldürseler de söylemeyeceğim, ateşe atsalar da söylemeyeceğim. Kimseler bir şey bilmeyecek, kimse. Şatov eskisinden daha hafif bir sesle, gördün mü, her koyun kendi bacağından asılır dedi. Başı biraz aşağı düştü. Topal kız, ama sorsan belki sana söylerdim, belki diye coşkunlukla yineledi. Niçin sormuyorsun? Sor, güzellikle sor bana Şatuşka, belki de söylerim. Yalvar bana Şatuşka, beni razı edene kadar Şatuşka, Şatuşka. Ama Şatov susuyordu. Bir dakika kadar sessizlik oldu. Kızın boyalı yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Elleri Şatov'un omuzlarında öylece duruyordu ama artık ona bakmıyordu. Şatov, beni ilgilendirmez bu iş, hem günahtır da dedi. Sonra bana dönüp, kalkın dedi ve üzerinde oturduğum sırayı sinirli bir tutumla altımdan çekip aldı, eski yerine götürüp koydu. Neredeyse gelir, kuşkulanmasın, biz de artık gidelim. Maria Timofeyevna birdenbire kahkaha attı. Ah, gene benim uşaktan söz ediyorsun. Korkuyor musun ondan yoksa? İyi, güle güle aziz konuklarım. Ama bir dakika dinleyin, bir söyleyeceğim var. O Niliç biraz önce Filipov'la birlikte buraya geldi. Kızıl sakallı ev sahibi hani. Tam o sırada da benimki üzerime saldırmıştı. Ev sahibi onu saçlarından yakaladı, odanın içinde sürükledi durdu. Zavallı, suç benim değil, ben başkasının günahını çekiyorum diye bağırıyordu. İnan olsun, bir güldük bir güldük. Orada ne kadar adam varsa katıla katıla güldü. Ah Timofeyevna, bendim o, kızıl sakallı herif değil. Bu sabah ben tutup çektim onu saçlarından, seni kurtarayım diye. Ev sahibi önceki gün geldi, o başka patırtı. Sen birbirine karıştırdın. Dur, gerçekten karıştırdım. Belki de gerçekten sendin o. Bir incir çekirdeği doldurmayan şey için tartışmalı mı? Ha bu olmuş, ha öteki. Onu bir temiz ıslattı ya, sen ona bak. Gülmeye başladı. Şatov birden kolumdan çekerek, gidelim, dış kapı açıldı dedi. Bizi burada görürse onu döver. Gerçekten daha merdiveni çıkmamıştık ki kapıdan bir sarhoş bağırtısı ve sövgüsü işitilmeye başladı. Şatov beni oda kapısından içeri itti, kendi de girip kapıyı kilitledi. Başınızı belaya sokmak istemiyorsanız bir dakika burada oturun. Domuz yavrusu gibi viyaklıyor. Herhalde gene kapının eşiğine ayağı takıldı. Her seferinde orada yüzü koyun kapaklanır. Bununla birlikte beladan kurtulamadık. 6. Şatov kapalı kapının yanında ayakta duruyor, dışarıya kulak kabartıyordu. Birdenbire geri sıçradı. öfkeli öfkeli, geliyor işte biliyordum zaten diye fısıldadı. Gece yarısından önce elinden kurtulamayız. Kapıya birkaç yumruk indi. Şatof, Şatof aç, yüzbaşı bağırıyordu. Şatof kardeş. Güneş doğdu uyan demeye geldim sana. Ürpeperiyor orman. Öpüpüşlerin altında. Ben de uyandım sersem kafa. Dallar altında hem de ne uyanma. İstersen değnekler altında. Ha ha. Kuşlar susamış belli. Bana bana diyorlar içmeli. İçmeli yavrum içmeli. Ama bilmem ne içmeli. Şeytan alsın sersemin merakını. Şatof hey, bu dünyada yaşamak hoş şey be. Anlıyor musun? Şatof usulca sakın cevap vermeyin dedi. Kapıyı aç. Biliyor musun ki daha başka yüksek bir şey var. Kavgadan gürültüden başka insanlar için ha. Zaman olur bir o. Onurlu adam. Şatof ben iyi bir soyluyum. Senden rica ediyorum Şatof. Yere batsın gösteriş. Değil mi? Sustu. Biliyor musun eşek, aşık oldum, frak satın aldım. Hiç olmazsa bu sevda frakını gör. 15 ruble verdim, yüzbaşının sevdası modaya uygun kılık ister. Açsana kapıyı be. Birdenbire kudurmuş gibi bağırmaya ve kapıyı yumruklamaya başladı. Şatof birdenbire cehennem ol git diye bağırdı. Köle, köle oğlu köle. Kız kardeşin de köle, senin gibi anadan doğma köle. Hem de hırsız. Sen de sattın kız kardeşini. Yalan. İftiraya kurban gittim ben. Bir laf etsem. Biliyor musun kim o dişi? Şatof merakla kapıya yanaşarak sordu. Kimmiş? Kavrar mısın ki? Evet kavrarım. Söyle de bak. Söylemekten korkmam. Her şeyi herkese söylerim ben. Korkmam. Korkmaz mısın? Söyleyebilir misin? Şatof onu kızdırıp konuşturmak istiyordu. Bana dinli anlamına işaret etti. Söyleyemezsin elbet. Söyleyemez miyim? Söyle öyleyse çabuk. Madem efendinin kırbacından korkmuyorsun, sen yüzbaşısın ama ödleksin. Ben o kadın Lebyatkin'in heyecandan titreyen sesi karıştı, kekeledi. Şatof kulağını kapıya yapıştırmıştı. Sonra dedi. Yarım dakika kadar süren bir suskunluk oldu. Sonunda kapının öbür yanından namussuz diye bir bağırış duyuldu. Yüzbaşı ters yüzü semaver gibi soluya soluya her basamakta tökezleyerek aceleyle merdivenlerden aşağı indi gitti. Hayır şeytan gibi sarhoşken bile ağzını tutmasını biliyor. Şatof kapıdan çekildi. Sorun nedir diye sordum. Şatof bir el işaretiyle beni susturdu, kapıyı açtı ve merdiven başından gene aşağıyı dinlemeye koyuldu. Bir süre dinledi, hatta ayaklarının ucuna basarak birkaç basamakta indi. Sonunda döndü geldi. Ses soluk yok dedi. Dövmeye girişmedi. Külçe gibi düşüp sızmıştır. Artık gidebilirsiniz. Dinleyin Şatof, bütün bunlara ne anlam vereyim? Ne anlam verirseniz verin diye cevap verdi. Sesinde bir yorgunluk ve tiksinti vardı. Sonra yazı masasının başına geçti oturdu. Çıktım. Kafamın içinde giderek olmadık bir düşünce biçimlenmeye başladı. İçime ertesi günün kaygısı çöktü. 7. Bu ertesi günü yani Stepan Trofimovic'in yazgısının ister istemez belli olacağı pazar günü öykümün en unutulmaz günlerinden biriydi. Bu bir şaşırtıcı olaylar günü oldu. Sırların birçoğunun çözümü, yeni yeni sırların ortaya çıkması, hiç ummadık açıklamalar, bütün içinden çıkılmaz karışıklıklar günü oldu. Sabahleyin okurun da daha önceden bildiği gibi Varvara Petrovna'nın özel çağrısıyla onu ziyarete gidecek olan dostumun yanında bulunacak, öğleden sonra saat 3'te de bir haber vermek ama hangi haberi pek de bilmiyorum ve kendisine yardım etmek nasıl onu da bilmiyordum, üzere Yelizaveta Nikolayevna'ya gitmiş olacaktım. Şu bu derken işler kimsenin aklına gelmediği biçimde sonuçlandı. Kısacası bu bir olağanüstü rastlantılar günü oldu. Başlayalım anlatmaya. Stepan Trofimovic ile birlikte tam öğle üzeri bize belirlediği saatte Varvara Petrovna'nın kapısını çaldık ama onu evde bulamadık. Henüz kiliseden dönmemişti. Zavallı dostum öylesine bir durum içinde ya da açık söyleyeyim öyle kötü bir durumdaydı ki bu ters rastlantı onu alt üst etti. Salonda koltuğa bayağı baygın gibi çöktü. Ona bir bardak su uzattım. Benzinin kül gibi oluşuna, ellerinin titremesine karşın suyu inatla geri çevirdi. Bugün için hani sözün gelişi iki dirhem bir çekirdekti. İşlemeli patiska gömleği bir balo gömleği gibiydi. Beyaz bir boyun bağı takmıştı. Şapkası yepyeniydi ve elinde tutuyordu. Eldiveni saman rengiydi. Hatta biraz da koku sürünmüştü. Henüz oturmuştuk ki bir uşak Şatof'u salona getirdi. Belli ki o da resmen çağrılmıştı. Stepan Trofimovich onun elini sıkmak üzere hemen ayağa kalktıysa da Şatof bize dikkatlice bir göz attıktan sonra selam bile vermeden odanın köşesine doğru yürüyüp orada bir koltuğa oturdu. Stepan Trofimovich korku içinde bana baktı. Birkaç dakika sessiz sessiz oturduk. Stepan Trofimovich bir ara eğilip bana usulca bir şeyler söyledi ama bir sözcüğünü bile anlamadım. Zaten o da öyle heyecanlıydı ki tümcesine sonunu getiremedi, konuşmaktan vazgeçti. Uşak bir daha içeri girdi, masanın üstünü düzeltir gibi yaptı. Asıl amacı herhalde bize bakmaktı. Şatof birdenbire yüksek sesle ona, "Alexey Yegorovich, acaba Darya Pavlovna da hanımla birlikte mi gitti biliyor musun?" diye sordu. Alexey Yegorovich resmi bir tavırla ona yüksekten bakarak cevap verdi. Varvara Petrovna kiliseye yalnız gittiler. Darya Pavlovna biraz rahatsız olduğundan yukarıda odasında kaldılar. Bizim zavallı dost gene bana kaygılı bir göz attı. Öyle ki artık başımı çevirmek zorunda kaldım. Bu anda sokak kapısının önünde bir araba gürültüsü duyuldu. Evin dışından işitilen sesler ev sahibinin eve döndüğünü düşündürdü. Hemen oturduğumuz koltuklardan ayağa kalktık ama meğerse gene beklenmedik bir olayla karşılaşacakmışız. Birkaç kişinin birden ayak sesleri duyuldu. Demek ki ev sahibimiz yalnız değildi. Buluşma saatimizi bile kendisi vermiş olduğu için bu durum kuşkusuz biraz tuhaftı. Sonunda tuhaf bir hızla bayağı koşar gibi yürüyen birinin salona girmekte olduğunu duyduk. Herhalde Varvara Petrovna olacak bu demeye kalmadı. Ta kendisi büyük bir acelecilik içinde soluk soluğa salondan içeri daldı. Onun arkasından az sonra daha sakin bir durumda Lizaveta Nikolayevna hem de Maria Timofeyevna Lebyatkina'nın elinden tutmuş olduğu halde göründü. Rüyamda görsem inanmazdım. Bu beklenmedik olayı açıklamak için bir saat öncesine dönerek Varvara Petrovna'nın kilisede başından geçen olağanüstü bir serüveni anlatmalıyım.